Ayrım 8, sayfa 98. Uğur Dündar, Vah Ülkem Vah. Cinsel istismar mağduru çocuklara devlet eliyle işkence. Sevgili okurlarım, bugün yüzlerce çocuğumuza devlet eliyle yapılan psikolojik işkenceyi anlatmak istiyorum. Adına skandal mı, rezalet mi, insanlık suçu mu ne derseniz deyin. Söz konusu korkunç bir olay Güneydoğu kentimizde gerçekleşiyor. Bu kentimizde bir ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün internet sitesinde suça itilmiş ve cinsel istismara uğramış çocukların açık kimlikleri yayınlanıyor. Müdürlük polis tarafından kendisine bildirilen suça karışmış, cinsel istismara ve tecavüze uğramış 872 çocuğun listesini kimlik bilgileri, anne ve babalarının adları ve ev adresleriyle birlikte kurumun internet sitesinde açıklıyor. 3 liste halindeki bilgiler gün boyunca sitede kalıyor. Ancak daha sonra herhangi bir gerekçe gösterilmeden yayından alınıyor. Böylece çocuklar kamuoyuna saatlerce teşhir edilmiş oluyor. Teşhir olan yüzlerce çocuğun hayatları karartılıyor. Toplum içine çıkamayacak hale getiriliyor. Onlarla birlikte adları ve açık adresle yayınlanan aileleri de mağdur ediliyor. Bunun üzerine CHP'nin çalışkan milletvekillerinden Doktor Aytun Çıray, bu skandalın çocuklar başta olmak üzere aileleri üzerinde yapacağı yıkımın boyutları çok büyük olacaktır. Suça itilen, istismara ve şiddete uğrayan çocuklara ikinci bir travma da bizzat devlet eliyle yaşatılmıştır, diyor. İzmir Milletvekili Çıray, hazırladığı önergede Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya şu soruları yöneltiyor. 1. Çocuklara ait isim listesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde ne amaçla yayınlanmıştır? 2. Söz konusu liste gün boyu yayınlanmasının ardından neden sessiz sedasız kaldırılmıştır? 3. Yayınlanan listede isimleri bulunan çocuklara yaşatılan psikolojik travmanın boyutları bilinmekte midir? 4. Tacize uğrayan çocuklarının sayısının korkutucu boyutlarda olmasının nedenleri nedir? Bununla ilgili olarak bir çalışma yapılmış mıdır? 5. Çocukların isimlerinin tüm kimlik ve adres bilgileriyle birlikte ifşa edilmesinin sorumluları kimlerdir? Bu sorumlulara ceza verilmesiyle ilgili bir adım atılmış mıdır? Sevgili okurlarım, Milli Eğitim Bakanı cevap verir mi, verirse ne der, onu bilemem. Ama bu olayda bir kez daha karşımıza çıkan acı gerçek şu. Çocuk psikolojisinden bir haber bazı görevliler sırf yandaş oldukları için hiç de hak etmedikleri mevkilere getirilirse onlar da kalkar bu tür rezaletlere imza atar. O zihniyet ki devletin sevgi ve şefkatle kucaklayıp topluma kazandırması gereken bu çocukları rehabilite etmek yerine internetten teşhir eder. Suçlu üreten ortamı kurutması için devletin kurumlarını harekete geçirmesi gerekirken teşhir yoluyla çocukları bataklığa iter. Mağdur çocuklar en acımasız darbeyi bu zihniyetin elindeki devletten yer. Türkiye'nin biricikliği ve yaşasın Cumhuriyet. Tek ve biricik olmak, eşsiz olmak, nevi şahsına münasır olmak. İnsanlar ve toplumlar çeşitli ölçütlere göre sınıflanır. İnsanları ırklarına, milliyetlerine, dinlerine, mezheplerine, dillerine, yaşadıkları bölgelere, üretim araçları karşısındaki durumlarına göre sınıflamak olanaklıdır. Elbette toplumlar da bu ölçütlere göre sınıflanabilir. Türkiye'de uluslararası kuruluşlar tarafından çeşitli ölçütlere göre sınıflandırılmış ve bu sınıflandırmalara göre öteki dünya ülkeleriyle karşılaştırılmıştır. Bu sütunda da zaman zaman yer verdiğim bu değerlendirmeler, Türkiye'nin temel hak ve özgürlükler, demokratik rejim, medya özgürlüğü, kadın hakları, eğitim, şeffaflık gibi konularda Batı ülkeleriyle karşılaştırmalı olarak övünülecek bir yerde olmadığını göstermektedir. Ama benim bugün işaret etmek istediğim nokta, halkının çoğunluğu Müslüman olan bir ülke olarak Türkiye'nin demokratik ve laik nitelikli anayasası ve kör topal da olsa bu anayasayı yıllardır yürütmeye çalışan devlet yapısıdır. Türkiye mevcut anayasasıyla demokratik ve laik olmaya çalışan yapısıyla tüm İslam alemi içinde tek ve biriciktir. Eşsizdir, nevi şahsına münasırdır. Nitekim bu yapısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Fransız Hiciv Dergisi, Charlie Hebdo'ya yapılan saldırıyı resmen kınamış, devletin başbakanı dergiye destek ve dinden kaynaklandığını iddia eden terörü kınamak için Paris'te yapılan yürüyüşe katılmıştır. Hiç kuşkusuz ülkemizin bu yapısı, dini kendi diktatörlükleri için gerekçe olarak kullanan başka bazı ülkelerin yönetimlerini rahatsız etmektedir. Din kaynaklı terör ne yazık ki hem Batı ülkelerinin yanlış politikalarıyla hem de bazı İslam ülkelerinin açık ya da kapalı destekleriyle varlığını sürdürmektedir. Ayrıca dini hassasiyetlerin kaşınması İslamofil denilen düşmanlığı tırmandırmakta, cepheleşmeyi keskinleştirmekte, böylece din kaynaklı teröre de ortam hazırlamaktadır. Türkiye'nin bu son olaydaki resmi durumu ve tutumu, din kaynaklı teröre karşı ifade özgürlüğünün destekçisi olarak da tek ve biricik, eşsizdir. Cumhuriyet Gazetesi, Charlie Hebdo dergisine verdiği destekle demokrasinin, ifade özgürlüğünün ve laikliğin yanında yer alarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bu tek ve biricik özelliğinin göstergesi olmuştur. Saygın bilim insanı Profesör Emre Kongar'ın bu çok anlamlı yazısı dün Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşesinde yayınlandı. Medyaya yönelik baskı ve tehditlerin ürkütücü boyutlara vardığı şu süreçte bu tarihi yazıyı özgür basın dayanışmasının bir örneği olarak ve başlığına sadece yaşasın sözcüğünü ilave ederek paylaşıyorum. Yaşasın özgür düşünce, yaşasın özgür basın, yaşasın cumhuriyet. Korkmuyorum, Türkiye için üzülüyorum. İletişim uzmanı Doktor Sedef Kabaş'ı yakından tanırım. Aile terbiyesinin ve üst düzeydeki eğitiminin yanı sıra ilkeli, üretken, disiplinli, çalışma anlayışı ve sağlam kişiliğiyle medyamızda haklı güven ve saygınlık kazanmış değerli bir arkadaşımızdır. Perşembe akşamı Halk Arenası'nın konukları arasındaydı. Programda evrensel yayıncılık ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak kimseyi ötekileştirmeden açıkladığı görüşleri ve dik duruşuyla seyircinin büyük beğenisini topladı. Ertesi sabah tebrik mesajlarını okurken kötü bir haber aldı. Attığı bir tweette savcıyı hedef gösterdiği öne sürülüyor ve bir yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyordu. Bunun üzerine kendisini aradım ve yeni bir röportaj yaptım. İşte sorularım ve Sedef Kabaş'ın cevapları. Uğur Dündar, başınıza gelenleri nasıl yorumluyorsunuz? Sedef Kabaş, bence Sayın Başbakanımız Davutoğlu artık Fransa'ya sadece tatile gitsin. Ya da sağlıklı olmak adına yürüyüş yapıyorsa ta Fransa'ya kadar gitmesine de gerek yok. Uğur Dündar, attığınız bir tweet nedeniyle hakkınızda 5 yıla kadar hapis istenmesine şaşırdınız mı? Sedef Kabaş, hayır ama Türkiye adına üzüldüm. Benim üzerimden insanların cesareti kırılsın, yazmasınlar, konuşmasınlar, eleştirmesinler istiyorlar. Herkesi denetleyemezler ama yarattıkları algı ile herkesin içine korkuyu ekebilirler. Türkiye ileri demokrasi dönemini de geride bırakıp sınır ötesi demokrasi dönemine geçmiştir. Demokrasi o kadar ileri gitti ki ülke sınırlarımızı geçip uzaklaştı, adeta gözden kayboldu. Uğur Dündar, korkuyor musunuz? Sedef Kabaş, kesinlikle hayır. Dürüst, şeffaf, suça karışmamış, alnak kişiler mahkeme önüne çıkmaktan korkmazlar. Haksızlık, hırsızlık, yolsuzluk yapanlar korkar. Ben bir suç işlemedim. Sadece bir eleştiri yaptım. Hepsi bundan ibaret. Bu tweetin içinde hakaret yok, küfür yok, hedef gösterme yok, tehdit ise hiç yok. Savcı Bey'in şahsına yönelik bir tweet değil. Savcı Bey'in verdiği karara yönelik bir eleştiri. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu olarak değerlendirilen 17-25 Aralık sürecine dahil olanların ifade vermesi, delillerin ciddiyetle değerlendirilmesi, sürecin her açıdan araştırılması gerektiğine inanıyorum. Oysa sanki hiçbir şey olmamış gibi soruşturmaya takipsizlik kararı verildi. Bu karar şu demek: hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, hukuk dışılık söz konusu değil. Ayakkabı kutuları, para sayma makineleri, tapeler, görüntüler hiçbir şüphe içermez. Bu konuları sormayın, sorgulamayın, araştırmayın. Soruşturmaya bile gerek yoksa 4 bakan neden istifa etti? Bu karar kamu çıkarını gözeten bir karar mı oldu? Peki bu karar kamu vicdanını rahatlattı mı? Tam tersine yolsuzluk algısı tavan yaptı. Uğur Dündar, terörle mücadele edenlere hedef, hatta tehdit etme suçlamasıyla karşı karşıyasınız. Sedef Kabaş, terörle mücadele edenleri hep alkışladım. Hatta son dönemlerde ülkemizde terörle daha etkin mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama terörle mücadele etmek başka, 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasının kapatılması kararını vermek başka. Böyle bir bağlantı nasıl kuruluyor, anlamak mümkün değil. Terörle mücadele edeceğiz ama yolsuzluklarla da mücadele edeceğiz. Uğur Dündar, hala tweet atmaya devam ediyorsunuz. Sedef Kabaş, evet, görüşlerimi ifade etmeye devam ediyorum. Daha önce ne söylüyorsam aynı şekilde söylemeye devam ediyorum. Lütfen dikkatli yaz diyorlar. Ben zaten dikkatli yazmaya özen gösteriyorum. Yani hiçbir tweetimde hakaret, küfür veya tehdit söz konusu değildir. Bunlara başvuranlar aciziyet içindedir. Hiciv, ironi, taşlama ve eleştiri her zaman olacaktır. Uğur Dündar, kamuoyundan, medyadan nasıl bir destek geldi? Sedef Kabaş, halktan inanılmaz büyük destek geldi, gelmeye de devam ediyor. Sivil toplum örgütleri, akademi, hukuk ve iş dünyamızın önde gelen pek çok değerli ismi bu süreçte desteklerini ifade ettiler. Dostlarım, ailem ve eşim hep yanımda oldu. Yurt içi ve yurt dışı medyasında yaşadıklarım geniş yankı uyandırdı. Ancak şunu da ilave etmeliyim, beni hem mesleki hem de şahsen tanıyan kimi köşe yazarları iki satır bile olsa kalem oynatmadı ya da oynatamadı. Uğur Dündar, Türkiye'nin geleceğine dair neler düşünüyorsunuz? Sedef Kabaş, sanırım sadece bir eleştiriden ibaret bir tweet nedeniyle 5 yıl hapis cezası istenen dünyadaki ilk kişi ben olabilirim. Ancak bu beni karamsarlığa itiyor mu? Hayır. Türkiye güçlü bir ülke. Hiçbir parti, hiçbir siyasi görüş, hiçbir mevki ya da kişi Türkiye'den daha büyük değil. Zaman kaybediyoruz. Hiçbir ülke yazan, üreten, bilinçli vatandaşlarını eziyet ederek ilerlememiştir. Biz de şu anda maalesef patinaj yapıyoruz. Oysa ben bu ülkenin ortak aklının, sağduyusunun güçlü olduğuna inanıyorum. Akıllı yönetici başkalarının da aklından yararlanandır. Akıllı yönetici farklılıkları tehdit değil, zenginlik olarak görendir. Çünkü devlet vatandaşlarına tahakküm eden değil, vatandaşlarını güçlendiren devlettir. Uğur Dündar, bundan sonraki süreçte neler olabilir? Sedef Kabaş, hukuk sistemi adalet dağıtmak için vardır. Hukuku bir silah haline dönüştürürseniz adalet dağıtamazsınız. Yargıtay Başkanı Sayın Ali Alkan'ın son konuşmasında söylediği gibi, siyasetin etkisinde gibi algılanan bir yargı birey için bir güvence olamaz. Hukuk sistemi gücünü özgür, tarafsız, adil, vicdanın sesini dinleyen hakim, savcı ve avukatlardan alır. Ben böyle insanlarımız olduğuna inanıyorum. Adalete güveniyorum. Uğur Dündar, son olarak ne söylemek istersiniz? Sedef Kabaş, kötü bir işin en güçlü şahidi vicdanımızdır. Benim vicdanım rahat. Sevgili okurlarım, Sedef Kabaş'ın biricik oğlu, canının parçası Yavuz'u dün 5 yaşına bastı. En anlamlı doğum günü hediyesi ileri demokrasiden gelmişti. 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemi. İşte Uğur Mumcu'yu şehit eden gizli güç. Bugün 22 yıl önce evinin önünde park ettiği aracına yerleştirilen patlayıcıyla şehit edilen Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük soruşturmacı gazetecisi, başımızın efsane ismi Uğur Mumcu'nun ölüm yıldönümü. Basınımızın efsane ismi Uğur Mumcu'nun ölüm yıldönümü. Ne mutlu bana ki sağlığında onu yakından tanıma fırsatını buldum ve sevdiği, değer verdiği meslektaşlarından biri olmanın ayrıcalığını yaşadım. Uğur Mumcu, güç odaklarının gerçeklerinin ortaya çıkarılmasını hiç istemediklerini çok iyi bildiği için benim haberlerime kızanların itibarsızlaştırma amaçlı saldırıları karşısında hep yanımda durdu. Destek verici, yüreklendirici yazıları hep hem çocuklarımın onur duyacakları bir miras hem de hayatımın en değerli ödülleri oldu. Yine ne mutlu bana ki ortak anılarımız da çoktu. Bunlardan biri 1987 yılı Sedat Simavi ödülünü birlikte kazanmamızdı. Şimdi geriye dönüp baktığımda gazetecilik dalındaki ödüllerimizi alırken yaptığım müthiş konuşmayla bugünleri anlattığını görüyorum. İşte Uğur Mumcu'nun günümüz Türkiye'sini 28 yıl öncesinden görüp anlattığı o tarihi konuşmadan bazı satır başları. Ben ödülün kime verildiğinden çok hangi konulara verildiğine dikkate alırım. Laikliğin günümüz Türkiye'sindeki önemi her gün biraz daha anlaşılıyor. Bu yüzden jürinin gerek Uğur Dündar'ı gerekse beni laiklik konusundaki yayınlarımızdan dolayı ödüllendirmesini bilinçli ve duyarlı bir seçim diye yorumluyorum. Rabıta dizisinde dinsel akımların yurt dışındaki merkezlerini, bağlantılarını ve ilişkilerini vurgulamaya çalıştım. Yurt dışında iki merkez var. Bunlardan biri Tahran, Humeyri rejimi, ikincisi ise Suudi Arabistan, yani Riyad. Araştırmamda iki tip gericilik ön plana çıktı. Önemli olan buydu. Bu yazı dizisi gericiliğin devlet içindeki odaklarını ortaya çıkardı. Sanırım bu yüzden hışım çekti. İleride bu gericiliği ve para kaynaklarını daha net ve daha geniş biçimde ortaya koyacağımı umuyorum. İslam finans kurumları Türkiye'ye yeni yeni geliyor. Aslında Rabıta yayınının devlet katında yarattığı çalkantı Atatürkçülüğün inkarıdır. Son 7 yıldır Türkiye'ye egemen olan sahte Atatürkçülük, Arap milliyetçiliğine bir çeşit perde oldu. Türkiye'de bugün yurt dışından maddi yardım alan İslamcı akımlar cirit atıyor. Bunu daha net, daha açık, isim isim açıklayacağım. Hangi siyasal gücün içinde bulunduklarını, hangi sermaye gruplarının arkasında olduklarını kanıtlamaya çalışıyorum. Sanki dün yazılmış gibi değil mi? Bu tarihi konuşma bugünlere ışık tutmasının yanı sıra Uğur Mumcu'ya hangi zihniyetin hedef seçtiğini işaret etmesi bakımından da çok önemli bir belge niteliğinde. Yaşasaydı o zihniyetin önde gelenlerini belirleyip yayınlayacaktı. Bu nedenle çok korktular. Hemen tetikçi maşalara sarıldılar. Bombayla şehit edip susturdular. İnfazcıları kullanan asıl gücün üzerine hiç gitmedikleri gibi unutturmayı uygun buldular. Ama o karlı günde kurdukları kahpe tuzakla Uğur Mumcu adını ölümsüz kıldılar. Gazetecilik efsanesi Uğur Mumcu başta olmak üzere tüm basın şehitlerimizi rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde sevgi ve saygıyla eğiliyorum. Yüz kayıp AK Parti yalanı. Yüz büyük AK Parti yalanı. Başlık böyle olunca sözü fazla uzatmadan hemen yalanları sıralamaya başlamak gerekiyor. Ama o kadar çok yalan var ki hangi birinden başlayacağımı şaşırmış durumdayım. Zira sadece 24 saat içinde söylenenler bu köşeyi doldurur. Hatta ertesi güne sarkar. O halde seçici olalım, sondan başlayıp en unutulmaz yalanları teker teker sıralamaya çalışalım. 1. 28 Şubat'ta bayrağımızdaki hilali çıkarmaya kalktılar. 2. Dünyanın en özgür medyası Türkiye'dedir. 3. Bazı muhalif gazetecilerin işlerine son verilirken AK Parti hiçbir müdahalede bulunmamış, gazeteciler medya patronlarının kişisel kararları ve tercihleriyle kovulmuşlardır. 4. Bu gazetecilerden biri olan Emin Çölaşan, AK Parti paramızdan 6 sıfıra atsın, Taksim'de anırırım demiştir. 5. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. 6. Ülkemizde yargı bağımsızdır. 7. Başbakan Tayyip Erdoğan, Ergenekon davası sürecinde ben bu davanın savcısıyım dememiştir. 8. Paralel yapının devlete sızdığı çok yakın bir tarihte fark edilmiştir. 9. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ettiği yemin gereği tarafsızdır. 10. AK Parti iktidarı 3Y yani yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele için iş başına geldiğinden hiçbir yolsuzluk soruşturması örtbas edilmemiş, tüm yolsuzluk, hırsızlık ve rüşvet iddialarının üzerine kararlılıkla gidilmiştir. 11. Türkiye'de ileri demokrasi tüm kurum ve kuruluşlarıyla işlemektedir. 12. AK Parti çoğulcu demokrasiye inanmış, özgürlükçü, farklılıklara saygılı ve kendisine oy vermeyen toplum kesimlerini hoşgörüyle kucaklayan demokrat bir partidir. 13. AK Parti iktidarında hiç kimsenin yaşam biçimine müdahale edilmemiş, kadınların kaç çocuk yapacakları ve bunları nasıl doğuracakları asla telkin edilmemiştir. 14. AK Parti Türkiye'sinde herkes anayasanın güvence altına aldığı toplantı ve gösteri yürüyüş hakkını özgürce kullanmaktadır. 15. AK Parti iktidar döneminde hiç kimse düşüncesini açıkladığı için mahkum edilmemiştir. 16. AK Parti terör örgütü PKK ile pazarlık masasına oturmamıştır. 17. Abdullah Öcalan'a özgürlük sözü kesinlikle verilmemiştir. Özerklik lafı telaffuz edilmemiştir. 18. Hiçbir AK Parti yetkilisi Esad 2 ay içinde devrilecek ve biz Şam'daki Emeviye Camisi'nde namaz kılacağız dememiştir. 19. Türkiye IŞİD ve El-Nusra gibi terör örgütlerine destek sağlamamış, Türkiye içinde bu örgütlere terörist devşirmesine izin vermemiştir. 20. Gezi Parkı protestocuları Dolmabahçe'deki Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nde içki içmişler, kutsal mekana saygısızlık etmişlerdir. 21. Aynı süreçte deri pantolonlu, belden yukarıları çıplak ve kafaları bandanalı çok sayıda eylemci, Kabataş'ta türbanlı bir kadına ve bebeğine şiddet uygulamış, saçlarından çekerek yerlerde sürüklemiştir. 22. Reyhanlı'da 53 yurttaşımızın hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı Esed'e bağlı güçler düzenlemiştir. 23. Adana'da Komiser Mustafa Sarı'yı eylemciler şehit etmişlerdir. 24. Polisimizin kullandığı biber gazı zararsızdır, hatta organiktir. Tomaların sıktığı sularda da kimyasal madde yoktur. 25. Atatürk Orman Çiftliği'nde yapılan saray değil, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'dir. Avukatların mahkemelere verdikleri dilekçelere göre Cumhurbaşkanı da hala Çankaya'da ikamet etmektedir. Sevgili okurlarım, gördüğünüz gibi daha önce de sıraladığımız 100 büyük AK Parti yalanının güncellemesinde ilk 25'e geldik. Yerimiz doldu. Zamanla devamını da yazarım. Seçim dönemine de girdiğimize göre durmak yok, yola devam. Namusluların da cesur olma zamanı gelmedi mi? Yunanistan'ın ekonomik krizin pençesinde kıvranmaya başladığı günlerde Çeşme'den hemen karşımızdaki Sakız Adası'na geçmiştik. Esnaf burnundan soluyor, kendilerini bu acınası duruma hırsız siyasetçilerin düşürdüğünü söylüyordu. Konuştuklarımızın neredeyse tümü Türkiye'ye karşı girişilen silahlanma yarışında hem paralarımızı çarçur ettiler hem de o işlerden aldıkları büyük rüşvetlerle ülkeyi soydular diyordu. Aralarında çaldıklarını ülke ekonomisine değil kara para cennetlerindeki bankalara yatırdılar diyenler de vardı. Yani öylesine çaresizdiler ki çalınan paranın krizden çıkışta kullanılmasına bile razıydılar. Ama sonuçta Yunanistan Avrupa Birliği üyesi ve evrensel kuralların geçerli olduğu bir hukuk devletiydi. Avrupa Birliği güvencesindeki anayasal düzen ayaklar altına alınamıyor, yargı hem suçlu hem de güçlü olan hırsızların haklı ama güçsüz olanlara zulmetmesine izin vermiyordu. İktidar yargısı adı altında bir rezalet yaratılamıyordu. Nitekim hayatının felsefesini hak, hukuk ve adalet kavramları üzerine kuran ve hukukun üstünlüğüne yürekten inanmış bir yüksek mahkeme başsavcısı çıktı ve kamu kaynaklarını hortumlayıp kara para bankalarına aktaranları teker teker tespit etmeye başladı. Önünü kesmek istediler ama o krizin inim inim inlettiği halkının desteğini arkasına alarak hırsızların ve rüşvetçilerin korkunun riyası olmaya devam etti. İğneyle kuyu kazarcasına yaptığı soruşturmaların sonunda Batık 4 Banka'da yaklaşık 400 milyon euroluk bir hortumlama skandalını ortaya çıkardı. Artık bir hukuk ve halk kahramanı olmuş, temiz eller savcısı veya efsane savcı olarak anılmaya başlanmıştı. Geçen haftaki Syriza zaferinden sonra Yunanistan'ın devrimci lideri Tsipras ezberleri bozan kabinesini açıkladı. Efsane savcı Panayotis Nikolaidis Şeffaflık ve Yozlaşma ile Mücadele Bakanı olmuş, 2013 yılındaki bir gösteride polisin tartakladığı Nikos Vuitsis'te polisin bağlı olduğu İçişleri ve Yeniden Yapılandırma Bakanlığı'na getirilmişti. Peki komşuda pişer bize de düşer mi? Yani Yunanistan'dakine benzer bir demokrasi ve hukuk devrimi ülkemizde de gerçekleşir mi? Hiç kuşkunuz olmasın, zamanı gelince Türkiye'de benzeri gelişmeler yaşanacak ve harami düzeni son bulacak. Yeter ki değerli bilim insanı Profesör Emre Kongar'ın dünkü cumhuriyette namussuz, haysiyetsiz ve şerefsiz ve vicdansızlarla mücadele etmek için yaptığı şu güç birliği çağrısı yerini bulsun. Ey bu ülkenin namuslu, haysiyetli, şerefli, vicdanlı politikacıları, adalet ve medya çalışanları. Birleşiniz. Kaybedecek namusunuz, haysiyetiniz, şerefiniz, vicdanınız, mesleğiniz, kişiliğiniz, kısacası tüm bir yaşamınız var. Emre Hoca yerden göğe kadar haklı değil mi? O halde ne duruyorsunuz? Birleşiniz. Sahipsiz polisler. AK Partili milletvekilinin oğluyla arkadaşı olan Dört Yol AK Parti gençlik kolları, başbakanın polisleri sıraya dizerek aşağılamalarını büyük bir üzüntüyle okuduk. Ama inanın hiç şaşırmadım. Zira bu teşkilatın sahipsiz olduğunu, polislerin kaderinin siyasetçilerin iki dudağı arasında olduğunu herkesten iyi bilirim. Çünkü ben polis çocuğuyum. Siyasilerin buyruklarına boyun eğmek yerine yasaların ve devletin, yani halkın polisi olmakta direnen polislerin başlarına neler geldiğine tanıklık etmiş biriyim. Sözü uzatmadan anlatayım. Komiser rütbesindeki babam Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nde görevliydi. Vakit buldukça okur, yasaları bilir, halkın polisi olmaktan gurur duyardı. Sicili parlaktı, sayısız takdirnamesi vardı. İngiltere'nin ünlü polis teşkilatı Scotland Yard'dan gelen uzmanların yönetimindeki yüksek dedektiflik kursunu çok iyi dereceyle bitirmişti. O yıllarda çocuktum, ortaokulda okuyordum. Babam bir akşam eve çok yorgun geldi. Her zaman gülümseyen, güler yüzü gergindi, rengi sapsarıydı. Durmadan terliyordu. Çok geçmeden göğsünü tutmaya başladı. Güçlükle nefes almaya çalışırken gömleğini yırtıyor, düğmelerini kopartıyordu. Beti benze atmış, gözleri kaymıştı. Sevgili babamız gözümüzün önünde gidiyor ama bir şey yapamıyorduk. Annem ve biz beş kardeş bir yandan ağlıyor, diğer yandan da babamızı kurtarın diye feryat ediyorduk. Allah'tan komşular imdadımıza yetiştiler, hastaneye götürdüler. Doktorlar daha görür görmez teşhisi koydular. Kalp krizi, enfarktüs. Nedeni yorgunluk ve aşırı stres. Babam çok şükür kurtuldu ve o gün olup bitenleri anlattı. Meğer büyük bir suç işlemiş. İktidardaki Demokrat Parti'nin önde gelenlerinden birini suç işlediği için karakola götürüp yasal işlem yapmış. Adamı nezarethaneye koymuş. Partililer durur mu? Hemen Ankara'ya devreye girmiş. Önüne gelen aramaya o kişiyi serbest bırak demeye başlamış. Milletvekilinin biri de tıpkı Dört Yolda olduğu gibi seni sürüm sürüm süründüreceğim, sen kim bir Demokrat Parti yöneticisi hakkında işlem yapmak kim diye tehdit edince babam da dayanamamış. Peki sen kim, devletin polisini tehdit etmek kim, senin hakkında da işlem yapacağım demiş. Kızılca kıyamet de böylece kopmuş. Geceli gündüzlü çalışmanın yorgunluğuna bir de bu tartışmanın gerginliği eklenince kalbi teklemiş. Peki babam bu acı olaydan gereken dersi aldı mı? Hayır. Başkomiser rütbesiyle emekli oluncaya kadar iktidarın polisi olmamakta direndi. Bu nedenle iki kez daha kalp krizi geçirdi. Yaşadıklarını, çektiği acıları yazsam roman olur. Aradan yarım asırdan fazla bir zaman geçti. Dört Yoldaki olay gösterdi ki emniyet teşkilatında hiçbir şey değişmemiş. Polisin kaderi hep iktidardaki siyasetçinin iki dudağı arasında kalmış. Bu nedenle Komiser Murat'la polis Alper'in uğradığı talihsizliğe üzüldüm. Ama pek şaşırmadım. Bu olay ne ilk ne de son olacak. Nice meslektaşları benzer acıları yaşayacak. Ne demiştik? Emniyet teşkilatı sahipsizdir. Siyasetçinin emir kulu polisler talihsizdir. Buraya kadar okuduğunuz satırları 29 Temmuz 2012 tarihinde bu köşede yazmışım. O dava dün sonuçlandı. Yerel mahkeme 24 çevik kuvvet polisinin karşısında sıraya dizdiren AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun oğlu İstemi Kağan Türkoğlu ile AK Parti Gençlik Kolları Başkanı olan arkadaşı Ömer Uzun'u para cezalarını çarptırırken en ağır cezayı polis memuru Alper Atilla'ya verdi. Polis Atilla AK Partili Uzun'u tehdit ettiği gerekçesiyle 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasını ve polisin 5 yıl süreyle adli denetime tabi tutulmasını kararlaştırdı. Sahipsiz polis yine de ucuz kurtulmuş. Tehdide ilaveten çete, paralel ve vatan hainliği gibi suçlamaların hedefi olmamış. 8. ayının sonu, sayfa 111.